Ayrım 9.
Bu sırada denetleyici rolünü üstlenen insanın kendi üst beni ve her seferinde somut olarak karşısında gördüğü diğer insandır. Çünkü üst benin özellikleri bu diğer insana yansıtılmaktadır. İşte ahlak sözde amacına, yani insan ilişkilerinin daha insani hale getirilmesine zorunlu olarak böyle ters etki yapmaktadır. Ahlak, insanlar arasındaki düşmanca mesafenin bizzat ifadesi olmakta, bu mesafeyi insanları birbirlerinin yargıcı durumuna yükselterek derinleştirmektedir. Ahlak, dürtülerin bastırılması ve korku arasındaki bağlara burada değinmeye gerek yok. Çünkü onları daha önce anlatmıştık. Zaten aşağıdaki bölümlerde de aynı sorun kapitalizmin ahlakı örneğinde yeniden ele alınacaktır. B. Kapitalizmin cinsellik etiği. Gerçi kapitalist toplumun ahlak değerleri kısmen kapitalizmden daha eskidir. Ancak bunlar onun ekonomik ilişkilerinden sürekli olarak beslenir ve ayrıca bu toplum düzeninin insanın insan üzerindeki sömürücü egemenliğinin ayakta tutulması, haklı gösterilmesi ve üstünün örtülmesi için seçkin hizmetler sunarlar. İşte zaten bundan dolayı iyi saklanmışlardır. Onlar olmadan kapitalizm çökerdi. Dolayısıyla kapitalizmin etiği toplumumuzun bütün eğitim ve öğretim kurumlarında acımasızca örgütlenmekte ve uygulanmaktadır. Cinselliğin etiği çalışmanın ve mülk edinmenin etiği bunun en önemli parçalarıdır. Seksüel etiğin psikolojik sonuçları hakkında bazı noktalar belirtilmişti. Küçük ailenin cinsel hayat karşısındaki düşmanlığı, çocuk yuvasında, okulda, öğrenci yurdunda, tatil kampında, iş yerinde, büroda, yani her yerde sürmektedir. Bunu biliyoruz. Başka türlü kapitalist toplumun insanının çocukluk yıllarındaki Oedipus kompleksinin damgasını böyle belirgin olarak hayatı boyunca neden taşıdığını anlayamazdık. Kapitalist toplumdaki seksüel baskı, onun egemenlik işlevi ve birey açısından sonuçları hakkında o kadar çok şey söylendi ve yazıldı ki, burada tekrarlardan kaçınmak istiyorum. C. Kapitalizmin çalışma etiği. Kapitalizmin çalışma etiğine öncelikle şu erdemler dahildir. Temizlik ve düzen, boyun eğme, dakiklik, verilen görevi yerine getirme, ehliyet, başarı. Temizlik ve düzen. Etik ve korku, tek yanlı bir nedensellik ilişkisi içinde olmayıp karşılıklı olarak birbirlerini belirleyen ve yeniden üreten çok daha karmaşık bir ilişki içinde bulunurlar. Ancak anlaşılır olmayı kolaylaştırmak için ikisinden biriyle, bu durumda etikle işe başlamak ve buradan yola çıkarak diğer bağıntıları göstermek gerekiyor. Belki açıklamalar bu yüzden mekanik bir tek yanlılık görünümünden kurtulamayacak. Bundan kaçınmak için ne yapmak gerektiğini bilmiyorum. Temizlik eğitimi çocuğun ortalama 1,5 ile 2,5 yaşları arasında kat ettiği ilk yoğun ve sistematik eğitim devresidir. İyinin, kötünün, güzelin ve çirkinin ne olduğunu çocuk bu devrede son derece etkili bir biçimde öğrenir. Zamanında lazımlığa gitmek iyidir. Lazımlıkta oturmak ve bir şey çıkıncaya kadar orada kalmak da iyidir. Orada çıkan şeyin kendisi öğüdür. Kiloduna yapmak kötüdür. Kakayla oynamak da kötüdür. Bu eğitimin arkasında yatan temizlik ahlakının ne kadar zalimce olduğunu, zamanında bezden kurtulmamış çocukların gördüğü muameleyi düşünürsek anlayacağız. Kiloduna yapan çocuk yetişkinlerin ve oyun arkadaşlarının alaylarına ve küçümsemelerine insafsızca terk edilmiştir. Çoğu kez katı olan temizlik eğitiminin çocukta belli bir korku potansiyelinin doğmasına yol açacağı zaten bellidir. Çocuk burada ana babasını ilk defa, sonradan içselleştireceği bir yargı merceği gibi gayet yoğun olarak yaşar. Ama bunun dışında ahlaki temizlik eğitiminde hangi psikolojik tehlikelerin yattığını bize psikoanalizin dürtü öğretisi göstermektedir. Çocuğun idrar ve dışkısını boşaltmasında söz konusu olan sadece mekanik ve bedeni bir durum değildir. Burada libido kaynaklı bir takım olaylar cereyan etmektedir. Çocuk bu sırada belli bir zevk almaktadır. Bu zevkin kesin olarak cinsellikle bir ilişkisi vardır. Örneğin bu durum yetişkin bir erkeğin yalnızca anüs ve dışkı aracılığıyla orgazm olabildiği bazı sapıklıklarda ifadesini bulmaktadır. Psikoanaliz bu noktada çocuğun seksüel gelişmesinin anal aşamasından söz eder. Çocuğun bu anal zevkinin baskı altına alınması tıpkı Oedipus durumunda cinselliğin ve saldırganlıkların baskı altına alınması gibi cinsellik dürtüsünün bilinç dışı olarak bu infantil dönemde saplantı halinde kalmasına yol açar. Yetişkin çağdaki cinsellik de böylece rahatsız edici bir hal alır. Cinsel enerjinin bir bölümü bilinçaltındaki anal dürtü artıklarına bağlanıp kalmıştır. Anal ihtiyaçlar zamanında bastırıldığı için bunlar daha sonra da tatmin edilemez. Çünkü onların yerini korku ve iğrenme almıştır. Anal açıdan bozuk insan, pis olan, düzensiz, cıvık cıvık ve çürük olan her şeye tiksinti ve zorunlu bir karşı koymayla tepki gösterir. Birçok ev kadınının temizlik terörünü, birçok bürokratın çalışma masasındaki zorunlu düzeni yakından tanıyoruz. Onları düzenlemelerinde engellemeye kalkarsak, bunaltıcı bir korku duygusuyla tepki vereceklerdir. Yani kurdukları düzen korkuya karşı koyma işlevini taşımaktadır. Bu korkunun kaynağı şimdiye kadar sözünü ettiklerimizin aynısıdır. Vicdan korkusudur. Bir zamanlar dış dünyada anne ve babada vücut bulan ama sonradan içselleştirilen yargı merceği korkusudur. Katı temizlik ahlakı korkuyu üretmekte. Bu korku da insanı aynı ahlakı kendisine ve başkalarına karşı geçerli kılmaya tahrik etmektedir. Bir zorunluluk olarak duyulan temizliğe daha az sahip olan insanlara karşı gösterilen çoğu kez acımasız hoşgörüsüzlük. Örneğin yabancı işçilere, solcu öğrencilere, evini ancak haftada bir defa temizleyen komşu kadına karşı. İnsanın kendine karşı gösterdiği hoşgörüsüzlüğün yalnızca bir tekrarıdır. Partilerin programlarından ya da seçim konuşmalarından öncelikle Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik Partileri ile NPD, Federal Almanya'daki Faşist Parti, ÇN, alınacak büyük bölümlerin psikolojik açıklaması işte buradadır. Pis olan herkes onlara göre suç işlemeye müsaittir aynı zamanda. Yine bu anlamda parlamento dışı muhalefet APO hakkında yanlış haberler yayımlanmakta ve asla işlemedikleri suçlar, örneğin bir mobilya mağazasının yakılması gibi, onların üzerine atılmaktadır. Faşizmin günah keçisi yansıtması, kendi bilinç dışı anal ihtiyaçlarının ne kadar güçlü bir biçimde def edilmesi gerektiğinin bir kanıtıdır. Boyun eğme. Bizde boyun eğen çocuk iyi bir çocuktur. Övgüye değer bir öğrenci, öğretmenleri ve okul yönetmeliği karşısında söz dinleyen ve boyun eğen tavrıyla "eh körü körüne itaat değil, eleştirici boyun eğme anlamında elbette değil mi ya?" dikkati çeker. Yasalar ve polis karşısında boyun eğmek de iyi bir yurttaşın tabii ki ilk görevidir. Fabrikadaki çırağın boyun eğmesi sınavı kazanabilmesi için ilk şarttır. Boyun eğmek, egemen olanların isteklerine karşı çıkmamak ve yerine getirmek, kendi kararlarından, kendi isteklerinin karşılanmasından, kendi kaderini belirlemekten vazgeçmek demektir. Kısacası boyun eğme, çocuğun babaya olan bağımlılığını korumak ve böylece sözünün dinlenmesi gereken kimselerden duyulan infantil korkuyu da saklamak anlamına gelir. Ancak boyun eğmek şiddetli korkuların yumuşatılmasına yarayan bir çaredir de aynı zamanda. Çünkü boyun eğen kimsenin en azından reel bir cezalandırmadan korkmasına artık gerek yoktur. Bir ahlaki değer olarak boyun eğmek, egemenliği güvence altına almak için gayet kurnazca bir yoldur. İnfantil kölelik burada öyle bir ahlak anlayışıyla örtülmektedir ki, bunun sayesinde en çok ezilen insan bile kendi uşak gibi boyun eğişini ahlaki sorumluluğunun belirtisi olarak yorumlamaktadır. Bu yolla kendi köle karakterini göremeyecek kadar kör olan, mükemmel derecede uyruk kişinin baş kaldırmak ve kendini kurtarmak için bir nedeni yoktur. Dakiklik, çalışkanlık, verilen görevi yerine getirme, başarı, verim. Performansa dayalı kapitalist toplumda bu çalışma erdemleri bir insanı değerlendirmede en önemli ölçütlerdir. Bunlar insanın kafasına en geç ilkokula başlamasından itibaren gün be gün sokulur. Başarı ve rekabet ilkesini ikinci bölümde anlatmıştık. İnsanlar birbirleriyle gizli ve açık bir yarış halindedirler. Bu yarışta bir insan diğerinden rakip olarak gizlice korkmaktadır. Çalışmayla ilgili erdemler kataloğuna burjuva toplumun her yerinde rastlarız. Bundan kurtulmak mümkün değildir. Basitçe uzaklaşıp görevlerin ve çalışmanın olmadığı bir yere gitmekle de kendimizi bundan sıyıramayız. Çünkü bu ahlak beynimize zor yoluyla öylesine katı, öylesine sürekli ve tutarlı olarak sokulmuştur ki çoğumuz onu bir kaya gibi içselleştirmişizdir. Kendimizi kurtarmayı istesek bile içimizdeki bekçi derhal bize eziyete başlayacaktır. Sabahleyin uyanıldığı zaman duyulan vicdan azabını ve suçluluk duygularını tanımayan var mıdır? Ev ödevlerini her nasılsa yapmamış olmanın verdiği yakıcı duygu çoktan ceza korkusu karakterini çoğunlukla gayet anlaşılır biçimde korumuşlardır. Bunlar kolaylıkla genişleyebilir ve iştahsızlık ve depresyonlar içeren genel bir yaşama bıkkınlığına dönüşür. İnsan bütün dünyanın kendisine tehdit dolu talepler yönelteceği duygusuna kapılır. Elbette egemenler bize gerçekten bazı talepler yöneltirler. Ancak bunların irrasyonel tehditkarlığı Oedipus durumunun bitmesinden itibaren bizzat içimizde kurduğumuz o egemenlik acentesinden gelmektedir. Yani kendi üst benimizden, içimizdeki babamızdan gelmektedir. Tıpkı bir zamanlar kendi fiziksel babamızdan korktuğumuz gibi içimizdeki babadan da infantil bir korku duyarız. Fiziksel babamız içselleştirme ve yansıtma mekanizmalarıyla bütün dış babalarda, yani bizden görevimizi yerine getirmemizi, dakik ve başarılı olmamızı bekleyen herkeste yaşamaya devam eder. Birçok solcu öğrenci, özellikle de baş yoldaşlar, kapitalizmin bu çalışma ahlakını aslında kendileri de hiç fark etmeden bir hayli acımasız uygularlar. Çalışacak durumdadırlar ve bundan dolayı da görece olarak korkudan uzaktırlar. Babalarına, profesörlerine korkusuzca karşı çıkarlar. Çünkü çoktan bu babalarının saygısını çalışma disiplinleriyle, çalışkanlıkları ve başarılarıyla gizlice satın almışlardır. Bu bilinç dışı boyun eğmenin soldan bir belirtisinin olması psikolojik açıdan rol oynamamaktadır. Ama şimdi bu baş yoldaşlar kendi saflarında birer baba olurlar. Çünkü onlar bizim burjuva çalışma ahlakının baskısı altında içselleştirmek zorunda kaldığımız özellikleri canlandırmaktadırlar. Bu nedenle üst benimiz için ideal bir yansıtma nesnesidirler. Bu yansıtmayla onlara daha önce ana babaların, öğretmenlerin vesaire sahip oldukları bütün yargı zoru ve ceza verme gücü öznel olarak aktarılmaktadır. Solcular temelde burjuva ve infantil olan ruhsal hayatlarında esaslı bir devrim yapmadıkları sürece irrasyonel otoriteyle infantil korkunun zorunlu iç içeliği ve etkileşimleriyle birlikte burjuvazinin bütün psikopisliği aralarında cirit atmayı sürdürecektir. Çalışma disiplininin ortadan kaldırılması soruna bir çözüm getiremez. Çünkü politik mücadele yoğun çalışma ister. D. Kapitalizmin mülkiyet etiği. Kapitalist toplumda insanlar diğer özelliklerinin yanı sıra mülkiyet sahipleri olarak karşılaşmaktalar. Bu sahip olma yüzünden birbirlerinden ekonomik, hukuki ve ideolojik açıdan sınırlarla belirgin bir biçimde ayrılmışlardır. Bu sınırlanma çocuğa daha çocuk yuvasındayken aşılanmaktadır. Bu elmayı öyle alıp yiyemezsin, o senin değil onun. Görülüyor ki burada cinsellik ve temizliğin yanı sıra çocuğun ne yapıp yapamayacağını çok etkili biçimde öğrendiği bir başka alan söz konusudur. Böyle emirler ve yasaklar bir araya gelip mülkiyet ahlakını oluşturur. Bu ahlakta tek başına korku üretmeye yetmektedir. Çünkü insan ihtiyaçları nedeniyle bu ahlakla hep çatışmaya girmektedir. Bu ahlak hem onun dışında hem de içinde ceza zorunu elinde tutan bekçiler tarafından temsil edildiği için bu tür çatışmalar otomatik olarak korkuyla bağlantılı olmaktadır. Ancak mülkiyet ahlakının korku verici etkisi daha da ötelere uzanmaktadır. Tamamen müstakil evlerden oluşan modern bir küçük burjuva sitesi düşünelim. İnsanların aralarındaki sınırlar burada çitlerle optik olarak da anlaşılacak biçimde çekilmiştir. Ya da çok büyük bir apartman binasının içini gözümüzün önüne getirelim. Birbirinden sınırlarla ayrılmış küçük küçük hücreler vardır burada. Bu hücrelerin her birinde bir aile yaşar. Her komşu hücrede de bir başka aile oturur. Böyle komşuluklardaki gündelik hırgürler bize yabancı değildir. Bu kavgalar insanların birbirlerine karşı koyduğu ve mülkiyetin belirlediği sınırlamalarla bir ilişki içinde değil midir? İnsanların birbirine karşı sınır çekerken kullandıkları çit, duvar ya da perde, ilişkilerindeki mesafenin ve düşmancalığın şeyleşmiş bir ifadesidir yalnızca. Bunların hepsine önceden değinmiştik. İnsanlar birbirlerinden yalıtılmışlardır. Başkaları ya da yabancılar olarak karşı karşıya gelirler. Mülkiyet sahipleri olarak tıpkı metal sahipleri gibi birbirlerine karşı kendilerini güvence altına almak zorundadırlar. Potansiyel düşmanlar olarak bakarlar birbirlerine. Yoksa bütün o hukuki garantilere ve mülkiyet ahlakına hiç gerek yoktur. Mülkiyet etiği bir insanı diğerinin ahlak bekçisi yapmasıyla korku üreten düşmanlığı daha da şiddetlendirmektedir. Bu karşılıklı üst ben yansıtmalarından doğmaktadır. Muhtemelen mülkiyet kavramını maddi temelinin, yani maddi mülkiyetin sınırlarının dışına taşırmak ve özel alan ve intim ya da mahrem alan kavramlarını da buraya dahil etmek zorundayız. Özel mülkiyetle intim alan arasındaki bağlantıyı kesinlikle ileri sürebilmek için elimde tarihi bilgiler yok. Ancak intim alanda söz konusu olan insanların karşılıklı olarak kabuklarına çekilmesinin öylesine belirgin ve öylesine olumsuz sonuçlara sahip biçimidir ki en azından şu tahmin akla yakın geliyor. Burada belli tarihi üretim ilişkilerinin kendine özgü bir üst yapı görüntüsü olabilir. Özgür, sınıfsız bir toplumda birbirlerinden korkacak bir şeyleri olmayan insanlar neden karşılıklı olarak kabuklarına çekilmek ve saklanmak zorunda kalsınlar ki? 3. düşünce yasakları ve uygarlaştırılmış irrasyonellik aracılığıyla korku üretmek. A. İrrasyonel ideoloji. Kapitalist toplumda insanın kendi ürünlerine ve onun üzerinde ve ona karşı bir güç olarak beliren çevresine yabancılaşması, o insanın görüşlerinin irrasyonelliğinde yansımaktadır. Kendi toplumsal hayatını analitik ve rasyonel bir yolla ayrıntılı olarak düşünmek yetersizliğinde de bu yabancılaşma yansımaktadır. Yabancılaşmış nesne o insan için düşünsel planda bile olsa işe yararlıktan çıkmıştır artık. Hayatı, ahlakı ve toplumsal düzeni hakkında rasyonel açıklamalarda bulunabilme konusunda yetersizliği, kendisinin özne olmaktan hangi oranda vazgeçtiğini gün ışığına çıkarır. Onun kendi ürünleri, kendi düşünceleri, ahlaki, dini, toplumsal bir karakter kazandıkları ölçüde ondan ayrılmış, bağımsızlaşmış ve mutlaklaşmışlardır. Onlar bu insan için mutlak geçerlilik taşımaktadırlar. Bu nedenle onları irrasyonel insanın hoşgörüden uzak tipik mutlaklık iddiasıyla savunur. Ve kalkıp da ona nedenini sorarsak çoğu kez bu böyle işteden başka söyleyecek bir şey yoktur. Kapitalist toplumda bilgi ve bilinç esas olarak okul ve meslek kitapları, gazete, radyo, film ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla yayılır. Egemen düşünceye göre standartlaştırılır. Bu sırada bilgi çoğunlukla iki farklı nitelik halinde verilmektedir. Birincisi tamamen nesnel ve konuyla ilgili anlaşılabilir toplumsal bir bağlam içinde olmayan ve dolayısıyla toplumsal eleştirici etkileri bulunmayan, son derece yalıtılmış enformasyon olarak bilgi malzemesinin seçimi, eleştiri ve huzursuzluktan kaçınmak için gereğinden fazlasını yerine getirmektedir. Alman okullarında kullanılan sosyal bilgiler kitaplarının içerikleri hakkında bir çalışma yapmış olan Volker Nitschke bu noktayı onaylayan bir sonuca varmıştır. Meslek okullarındaki kitaplar genel olarak son derece çok sayıda konuyu ele almaktadır. Devletin organizasyonu konusunun yanı sıra bu kitaplarda örneğin boş zamanların düzenlenmesi, sağlık ve ideolojik olarak süslenmiş sanat ve tarımda anlatılmaktadır. Toplumumuzun ve modern endüstri üretiminin sorunları ise geri planda kalmaktadır. Kullanıla gelen toplum bilgisi kitaplarında sendikalar hakkındaki bilgilerden çok miras hukuku konusunu işleyen bölümlere rastlarız. Toplumsal politik açıdan bu tür sözde aydınlatmanın gerçekten kendisinden beklenilen başarıyı verdiğini, öğrencilerin bu konudaki bilgileri ve sorunsallık bilinçlerinin türü ve boyutları hakkında yapılan ampirik araştırmalar göstermektedir. Böylesine bir aydınlanma öğrencilerde önemli toplumsal politik gerçekler hakkında topyekün denebilecek bir cahillikten başka bir şey bırakmamaktadır. İkincisi, normatif yana ağır basan bilgiler, değer yargısında hemen içine katan ve böylece ahlaki açıdan doldurulmuş bir ideolojinin yarı doğruları haline gelmiş kısmi enformasyonlar. Ahlakla enformasyon arasındaki bu bağ yalnızca seksüel ve dini alanda değil, tarihi ve toplumsal alanda da neredeyse tek başına belirleyicidir. Pedagoglarımızın yayınlarında bunu şöyle okuyoruz. Devlet büyük bir ahlaki misyon olarak kavranmalıdır. Yurttaşlık bilgisi dersinde de söz konusu vicdan ve zihniyetin oluşmasıdır. Asla sadece haberdar olma ve bilgi zenginleştirmesi değildir. Ya da politik eğitimin amacı mümkün olduğu kadar çok sayıda yurttaşa temel davranış biçimlerini sağlam alışkanlıklar olarak aşılamaktır. Enformasyon, etik ve ideolojik tahrifattan oluşan bu karışıma en güzel örnekleri Klett ve Diaz Terweg'in hemen bütün federal Alman liselerinde okutulan tarih kitapları vermektedir. Bir alıntı, Prusya mutlakiyetçiliğinin Rusya'dakinin aksine dini ve ahlaki sorumluluk bilinci nedeniyle diktatörlük haline gelmediği belirtildikten sonra, son derece dindar, her türlü şatafata karşı olan ve devlete fedakarca hizmet eden kral, bunların aynısını uyruklarının her birinden bekleyerek ve kitlenin iyiliğini isteyerek halkı sert ve disiplinli bir devlet zihniyeti yolunda eğitebilmiştir. Bu zihniyet kanaatkar bir yaklaşımla onurunu yerine getirilen görevlerde aramayı bilmiştir. Düşman ateşi altında sağlanan birliği bir arada tutabilmek için orduda aman vermeyen katılıkta bir disiplinin uygulanması gerekliydi. Bu disiplin devlet otoritesi karşısında boyun eğme ve saygı duyma olarak sivil hayata geçmiştir. Böylece bütün memur ve subay kadrosu Prusya'ya içten bir enerji sağlayan devlet zihniyetinin fidanlığı haline gelmiştir. Kret Yayın Evi'ne göre Alman halkının yükselişi, rasyonalizme, akla olan inanca ve laikleşmeye karşı direnmesi, yürekten ve duygudan kaynaklanan irrasyonel güçler ve Alman ruhunun irrasyonelliğinde gerekçesini bulan bir kendi bilinç sayesinde olmuştur. Bu boyutlarda aktarılan ideoloji eleştirici düşünmeye artık yer bırakmamaktadır. Tersine söz konusu ideoloji duygusal mutlaklık iddiasıyla ortaya çıkmakta ve kendisine uygun düşmeyen ne varsa hepsini otomatik olarak reddetmek ve karalamak anlamına gelmektedir. Karmaşık gerçeklikler ilkel stereotipler halinde basitleştirilmekte, bilgi bağnaz bir inanç olarak dejenere edilmektedir. Bilgi aktarımı nesnel enformasyon ve tanıtlama yoluyla değil, aksine bozucu bir yöntemle yapılmaktadır. Görüşler ve yorumlar karıştırılmakta, küçük sıfatlar eklenmekte ve bazı konular dışarıda bırakılmaktadır. Bu tür bilgi aktarımı sırasında gerekli entelektüel süreçlerin mantıki düşünceyle artık pek ilgisinin kalmadığını burada ayrıca vurgulamak şart değil. Ne var ki bütün bunların doğurduğu vahim bir sonucu mutlaka bilmek gerekiyor. İnsanlar daha sonra edindikleri yeni ve eleştirici bilgileri kendilerinin önceden var olan ve dogmalarla ön yargılar ve stereotiplerden oluşan sistemlerine mantıklı bir biçimde yerleştirmekte topyekün yetersiz kalıyorlar. Rasyonel gerekçelerin böyle kimselerde hiçbir işe yaramaması da buradan ileri geliyor. Bu söylenenler kitle iletişim araçlarının çoğu içinde geçerlidir. Burada ilk önce akla gelen de Springer basın konserni tabii. Redaksiyon sanatının bütün kurallarına göre insanın erginliği, yani onun kendi başına düşünme ve karar verme yeteneği titizlikle boykot edilmektedir. Okur önemli düşünce alternatiflerinden rahatlıkla yoksun bırakılmakta, bu alternatiflerle ilgili olgular tahrif edilmekte ya da yok sayılmaktadır. İç yüzü düzenli olarak devre dışı bırakılan öğrenci olayları, Küba, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Vietnam, İran vesaire hakkındaki bilgiler bu yöntem için inandırıcı örneklerdir. Savaşın bitiminden beri anlamıştım ki Alman okuru bir şeyi asla istemiyordu. Yani kafa yormayı ve ben bütün gazetelerimi bu hedefe yönelttim. Axel Springer'ın bu sözleri bir düşünce tembelliğini belgelemektedir. Bu tembellik tarih, felsefe ve Almanca kitaplarında Alman ruhunun özü ve kaynağı olarak övünülen irrasyonellikle birlikte entelektüel karşıtı bir atmosfer oluşturmaktadır.